Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerin karşınızda olmak bizleri tarifsiz mutlu ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, içinde bulunduğumuz asır bir ilkler asrıydı. Yani yeni keşiflerin, yeni buluşların yayıldığı bir asırdı. Biz tam manasıyla değilse bile, yani ilkleri gören kuşak değilsek bile, ilkler kuşağı değilsek bile, ilkleri görenleri gördük. Yani ilkler yaşayan bir nesli gördük. Bu öyle bir nesildi ki, tarih boyunca, onlar kadar çok ilk gören, onlar kadar ilkler yaşayan bir başka nesil herhalde olmamıştır. Tarihin hiçbir devrinde olmadığı kadar çok keşif ve buluş yaşandı sevgili dinleyiciler. Şu içinde bulunduğumuz geçen asırda. Bu asrın da daha ziyade ikinci yarısında bu keşifler, bu buluşlar dünyanın her tarafını, bu arada ülkemizi de sardı. İşte otomobiller, elektrik, radyolar, gramofonlar, arkasından televizyonlar, teypler, daktilolar, bilgisayarlar, deniz banyoları, plajlar. Bunların hepsi yavaş yavaş hayatımıza giren ilkler olmuştu. Evet, bu ilkleri gören kuşak çocukluğunda ilk otomobilleri İstanbul sokaklarında gördüler sevgili dinleyiciler. Bir mahalleye bir otomobil girdi mi yer yerinden oynar, kıyametler kopar zannederdiniz. Otomobilin peşinde çığlıklar atarak koşan korkunç bir çocuk kalabalığı olurdu. Mahalle halkı camları açar, kafesler kalkar, başlar dışarıya çıkardı. O gün sahiden tarihi bir gün olurdu sevgili dinleyiciler. Mahallede bir otomobil, belki de mahallede ilk otomobil. Zaten çocuklar için otomobiller bir, turistler iki. Bunlardan daha merak edilecek hiçbir şey yoktu. Böyle kara gözlüklü, omuzlarında fotoğraflar, fotoğraf makineleri asılı, efendim ıstakoz gibi yanmış ilk tipik turistler daha yeni yeni sokaklarda ve öncelikle İstanbul sokaklarında boy göstermeye başladılar. Bunlar çocuklar için aydan yeni gelmiş insanlardı sanki. Civarda bir turist göründü mü, aşağı yukarı mahallenin bütün çocukları tabur tabur peşlerine takılırlardı. Johnny, Johnny diye koşarlardı. Bütün turistler, çocuklar, büyükler için Johnny'ydi. Bakır rengi böyle yanmış suratların ortasında çini çini mavi gözlerle baktıkça cin görmüş gibi korkardı çocuklar. İltifat etmek için zavallı adam elini uzatsa çocuklar feryatlarla kaçardı. Turist bu, maazallah insanı yer diye düşünürlerdi. Evet sevgili dinleyiciler, bu otomobiller yavaş yavaş mahalleleri sardı. Daha sonra ilk lüks otomobiller yayıldı. Ondan sonra otomobil yarışları yapıldı ve ilk kadın şoförler piyasayı doldurdu. Hatta meşhur kimseler o zaman tabii lüks arabalar altında, özür dilerim, böyle sokaklardan geçtikçe tabii onları tanıyanlar, o zaman İstanbul'da bir şehirler küçük, herkes birbirini tanıyor, birbirlerine gösterirlerdi. Bak felanca, bak filanca araba sürüyor diye. Herkes döner uzun uzun arabanın arkasından bakardı. O zaman sokaklardan tek tük araba geçerdi sevgili dinleyiciler. Biz o kadar yaşlı olmamamıza rağmen biz de böyle sokaklardan tek tük araba geçtiği zamanları biliyoruz. Pencerenin önüne oturup da böyle ana caddelerden saatte bir araba geçer. İşte bıyık geçti, Chevrolet geçti, işte Renault geçti, Fiat geçti diye böyle yüksek sesle bağırdığımızı ben hatırlıyorum. Şimdi isterseniz oturun, değil bir ana caddenin önüne, bir ara sokağın önüne oturun da gelip geçen arabaları sayın. Mümkün değil. Daracık sokaklar böyle sağlı sollu lüks arabalarla dolu, park etmiş arabalarla dolu. En fakir, en kenar mahallelerde bile artık son model gıcır gıcır pırıl pırıl otomobiller var. Otomobil artık lüks olmaktan çıktı, adi bir ihtiyaç haline döndü. Evet sevgili dinleyiciler, otomobil ve turistler, bunlar bu yüzyılda yaşadığımız ilklerden. Başka ilkler de var tabii. Bunun en önemlilerinden bir tanesi de elektrik. Vaktiyle eski gazetelerde, eski dergilerde bazı ilanlar olurdu. Elektrik cereyanını haiz kiralık hane. O zamanlar elektrik daha İstanbul'da bile tek tük evlere giriyordu sevgili dinleyiciler. Evet, elektriğin aydınlatmada vesaire işlerde kullanılmaya başlanması çok eskilere, Sultanahmet zamanına dayanır. Ancak evlere elektriğin girmesi tabii ayrı bir tesisat, ayrı bir masraf istediği için bu çok sonraları gerçekleşti. O zamanlar tabii elektrik yerine her evde birer lamba, o da yakılırsa tabii, çünkü gazla yanıyor, parayla yanıyor, epey tabii sıkıntı. Pek çok kişiden duymuşuzdur. Bizim de sizin gibi evimizde elektrik olsaydı biz de okur, üniversite bitirir bir hale gelirdik derlerdi. Evet sevgili dinleyiciler, elektrik öyle bir şeydi ki, yeni bir şeydi ki, yeni geldiği zamanlar çocukların en büyük eğlencesi okullarda şuydu. El ele tutuşurlardı çocuklar. En uçtaki çocuk çıplak elektrik prizine elini değdirince hep birden tır diye sallanmaya başlarlardı. Cehalete bakınız, çocukluğa bakınız. Çocukların en enteresan oyunları, elektrik prizine tutunma oyunu. Şimdi hiç acaba çocuklar böyle bir şey yapıyorlar mıdır? Zannetmiyorum. Çocukların meşgul olabilecekleri, gönül eğlendirebilecekleri o kadar çok meşguliyet var ki artık böyle elektrik prizlerine, ampullere, lambalara bakıp da efendim onlardan oyun çıkartmak mümkün değil. Elektrik ampulünü ilk görenler, hele bir de köyden, Anadolu'dan gelmişlerse çok şaşırırlar da sevgili dinleyiciler. Hatta anlatırlar, köylü bir eve misafir olmuş da ev sahibi dışarı çıkınca kalkmış ampulü üflemiş diye, söndürememiş, söndüremeyince korkmuş, odanın en ücra köşesine saklanmış derlerdi. Ama ondan sonra artık ampullerde, elektrikte adi pespaye bir şey oldu. Şimdi en ücra köylere kadar elektrik olmayan ev kalmadı. Evet, bir başka ilk radyolarda sevgili dinleyiciler. Radyolar inanılmaz bir şeydi. O zamanlar radyo almak için taksitle para ödemeniz icap ediyordu. 50 lira fiyatı vardı. Ayda 5 liradan 10 taksitle ödenirdi. Tabii paranın da o zaman kıymeti olduğu için enflasyon mevzu bahis değil. Pek çok kimse efendim taksitle radyo sahibi oldular. Radyo o zaman için çok medeni bir konfordu. Evet, ilk radyolar gayet ağır, madeni birer kutuydu sevgili dinleyiciler. Yanlarında iki kutuda makaraları vardı. Kimi bakır, kimi kurşun tellerle sarılmıştı. Bunlar dalga bobinleriydi. Hangi dalgayı dinlemek isterseniz makinenin kenarına o makarayı takardınız. En kısa dalga, kısa dalga, orta dalga, uzun dalga, en uzun dalga. Her birinin makarası ayrıydı. Tak bobini, çıkar bobini. Bir gün bir radyo müzesi kurulsa baş köşeyi alacak olan bu demir kutular şimdi antika oldu. Ayrıca bunların efendim pil bobinleri vardı. Bataryaları. Bunlar da kocaman şeylerdi. Elektrik tabii bu kadar yaygın olmadığı için radyoların yanında bir de kocaman bataryaları vardı. Ondan sonra bu radyolar elektrikli hale geldi ve daha süslü, daha mobilyalı bir hale dönüştü. Şimdi bu eski radyolardan bizde de var. Hakikaten mobilyasına, efendim yapılışındaki sanata hayran olmamak elde değil. Hele bir tanesi bizim Eski radyoyu bizim valide salona böyle biblo olarak koymuş. Üzerine de dantel bir örtü koymuş. Artık çalışmıyor çünkü elektrik bağlantısı yok. Batarya bağlantısı var. Artık batarya da kullanılmadığı için bu radyo çalışmıyor. Belki uğraşırsa çalışır. Fakat baktım bizim valide o süsüne aldanmış. Güzel böyle ceviz kaplama gayet güzel. Onu salonun baş köşesine biblo olarak koymuş. Zaten biz çocukken bilmecesi vardı sevgili dinleyiciler. Bir ağacı oymuşlar. İçine dünyayı koymuşlar. Şimdi çocukları sorsanız bunun radyo olduğunu nereden bilecekler? Çünkü radyoların hiçbir tanesi artık ağaçtan yapılmıyor. Hepsinin efendim modern dış yüzeyleri var. Ama eski radyolar öyle değildi. Çok süslü cevizden efendim böyle parlak üzeri vernikli, kenarlarında böyle sarı efendim sim işlemeli. Harika şeylerdi her birisi. Açarsınız içinde ışık yanar. Bir müddet ısınır, ısındıktan sonra içeriden gür bir ses efendim haberleri okur veya işte yurttan sesler korosu veya beraber ve solo şarkılar veya efendim Hicaz faslı, Hicazkar faslı bu radyo tiyatroları efendim arkası yarınlar bu radyoların içinden gür bir şekilde gelirdi. Bu radyolar eskiydi belki, açınca da biraz nazlı çalışırdı. Fakat çalıştığı zaman sesi yeri göğü inletirdi. Tabii bu kadar da çok radyo frekansı olmadığı için frekanslar birbirleriyle karışmazdı. Şimdi bakıyorsunuz en modern radyoların bile efendim ses kalitesi o eski radyoları hakikaten aratıyor.
Mama,
Sevgili dinleyiciler, ilk radyolardan belki daha fazla ilgi çeken bir keşif, bir buluş vardı. O da gramofondu. Neden daha çok ilgi çekerdi? Şundan dolayı, bir kere gramofonda istediğiniz şeyi dinlerdiniz. Radyoda ise size dinletilen şeyi dinlerdiniz. Ancak Anadolu'da bazıları radyonun bu hususiyetini bilmezler. Böyle ilginç bir şey çıktığı zaman kapatın kapatın, filanca bunu çok sever, gelsin o da dinlesin derlerdi. Hatta bazı ihtiyarlar radyonun içine küçültülmüş adamların girip onların konuştuğunu zannederlerdi. Çocukları da böyle aldatırlardı. Ancak gramofon öyle değildi. Gramofona neyi isterseniz onu koyardınız. Tabii müzik olarak. Bir de tabii halkımızın müziği olan düşkünlüğü nazarı itibari alınırsa gramofonun çok daha alaka çektiğini söylemek yanlış olmaz. Ancak gramofon radyo gibi her evde değildi sevgili dinleyiciler. Biraz zevkine, keyfine düşkün olanlar gramofon edinirlerdi. Şöyle yanında kocaman yukarı doğru açılan zambak gibi borusu, böyle dört köşe küp şeklinde, daha doğrusu kare prizması şeklinde kendisi, üzerinde plak yeri, kenarında çevirmeli kolu, gramofon hakikaten şık bir aletti. Daha sonra elektrikli gramofonlar çıktı. Biz bunlara yetiştik. Ondan önce dedemlerde gramofon vardı. Bir müddet onu kullandılar. Ondan sonra tabii bozuldu. Tamir edecek kimse de bulunmadı. Bu sahibinin sesi efendim tarzı gramofonlar tarihe karıştı. Yerine artık pikaplar, ondan sonra teyipler aldı. Bu gramofonlardan hala bizde bir tanesi var. Yanında borusu olmayanlarından. Hakikaten antika mahiyetinde. Bunların plakları ayrı birer enteresan nesneydi sevgili dinleyiciler. 78 devir vardı eskiden. Şimdi pek çoğumuz 33'lü ve 45'likleri bilir. 33'lük long play derlerdi eskiden. Bir şarkıcının 5-6 tane şarkısının bir arada bulunduğu büyük plaklardı. Bir de 45'likler vardı. Onda da tek bir şarkı vardı. İşte bu 45'liklerin yerine eskiden 78'li plaklar vardı. Bunlara taş plak denirdi. Ben bunları taştan yapılıyor zannederdim. Taştan yapılmıyor. Plak maddesi fakat çok sert, kalın. Bu 78 devirli plakların bir yüzünde bir şarkı, öte yüzünde bir başka şarkı. Başında da enteresan bir anons olurdu. Mesela gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, beste ellemi atlı makam nihavent, efendim vecihedar yal, efendim fahire fersan refakatinde Müzeyyen Senar Hanım'ın sesinden dinliyorsunuz. Böyle titrek bir ses bu şarkıyı anons ederdi. Arkasından efendim bir ut taksimi ve ondan sonra şarkı. 78 devirde bir şarkı. Arkasında tercihan yine aynı şarkıcının ve muhtemelen yine aynı bestekardan ve yine aynı makamda söylediği bir başka hareketli parça. Veya birisi hissi ağırsa diğeri biraz daha hareketli parça olurdu. Ve bu 78 devirli taş plaklar o zamanın yegane eğlencesiydi sevgili dinleyiciler. Münir Nurettinler, Hafız Burhanlar, Hafız Kemal Efendiler, Müzeyyen Senar Hanım, Müzeyyen Senar Işıl, Hamiyet Yüceses, Perihan Altındağ Sözeri, efendim o zamanın meşhur şarkıcıları. Sadece şarkı mı? Kantolar, tangolar, o zamanki taş plaklarda efendim Seyyan Oskay vardı mesela, tango söyleyicisi. Seyyan Hanım vardı, İnci Hanım vardı, Lale ve Nergis kardeşler efendim eski plaklarda. Düettolar, gayrimüslim şarkıcıların, muganniyelerin efendim kantoları. Mesela Deniz Kızı Eftelya, Sadi Hoşses'in hanımı Deniz Kızı Eftelya'nın da efendim söylediği şarkılar çok meşhurdu. İşte bunlar hep gramofon kültürüydü sevgili dinleyiciler. Ancak gramofon kültürü fazla sürmedi. Hala nostaljik olarak zihinlerde yaşıyor. İnsanın aklına eski dedim hemen gramofon geliyor. Böyle televizyon filmlerinde falan bakıyoruz, hemen bir gramofon koymuşlar eskiyi sembolize etmek için, ama hayatımızda gramofon çok fazla yer tutmadığı gibi çok uzun bir sürede kalmadı. Yerini efendim plaklara, pikaplara, teyiplere bıraktı. Ancak radyo öyle olmadı sevgili dinleyiciler. Girdiği günden bu yana hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor ve tutmaya da devam edecektir. Evet sevgili dinleyiciler, bu yüzyılda yaşadığımız ilklerden bir tanesi de sinemaydı. Hakikaten sinema, sessiz filmler, arkasından ilk sesli film, ilk renkli film, üç bulutlu film gibi. Bunlar her birisi sinema tarihindeki yenilikler, ilkler. İlk gösterildikleri zaman yer yerinden oynamıştı sevgili dinleyiciler. Gerek dünyada, gerek yurt içinde. Türkiye'de sinemacılık İpekçi ailesinin efendim getirdiği bir ilkti. Meşhur Bakan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in babası İhsan İpekçi vardı. Selanik'ten mübadeleyle Türkiye'ye gelmiş ve İpek filmi kurmuş, İpek sinemasını kurmuş ve Türkiye'de ilk defa yerli sinemacılığı bu İpekçi ailesi yaşatmıştır. Bunlar zamanın en önde gelen filmlerini yurt içine getirmiş, ayrıca yerli filmlerde çekmiş ve yaymışlardı. Hakikaten bu İhsan İpekçi Türkiye'de sinema sanatının en önde giden adamıydı. İlkler kuşağının bir neredeyse tabur çekicisi gibiydi sevgili dinleyiciler. Ve galiba yeryüzünde ilk kez üç boyutlu filmler birçok memleketlerden önce Türkiye'de onun eliyle gösterilmekteydi. Aynı taktiğin ürünü olan Cinerama vardı. O Londra'da bile Türkiye'den çok daha sonra gösterilmişti sevgili dinleyiciler. Ve yine bizde ilk dublajlı, Türkçe dublajlı filmleri de yine bu İhsan İpekçi'nin yaptığını biliyoruz. Yani sinema tarihi bu İpekçilere çok şey borçludur sevgili dinleyiciler. Evet, sinemalar o zamanki aile hayatının en büyük eğlenceleri. Gazinoları, tavernaları bir tarafa bırakırsanız, akşam matineleri, gündüz matineleri, evde de televizyon bu kadar yaygın değil, sinema hakikaten insanlar için çok enteresan bir keşifti sevgili dinleyiciler. Ve o zamanki sinemalar şimdiki gibi değil, herkes birer baloya gider gibi en şık elbiselerini giyer, kadınlar şapkalarını takar, erkekler neredeyse smokine yakın takım elbiseler, koyu takım elbiseler giyer ve matine ve suarelere giderlerdi. Matineler daha ziyade kadınların ve çocukların rağbet ettiği gösterimlerdi, gündüz gösterimleri. Suare yani gece gösterileri ise ailelerin ve çiftlerin rağbet ettiği gösterilerdi. Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar sinema girmeye başlamıştı sevgili dinleyiciler. Kazalarda bile muntazam olmasa bile böyle halk evi salonları sinemaya ifra edilirdi ve oraya gelen sinema filmi birkaç kere burada gösterilirdi. Ve hakikaten çok ilgi görürdü sevgili dinleyiciler. Ne zamana kadar? Televizyonun ortaya çıkışına kadar. Televizyonun ortaya çıkışı sinemaya esaslı bir darbe vurdu sevgili dinleyiciler. Ama sinema ölmedi. Bir müddet daha devam etti. Ancak arkasından videonun ortaya çıkışı, video filmlerin ortaya çıkışı, evlerde rahatça film seyretme imkanının ortaya çıkışı sinemaya yerinden kalkamayacak derecede ağır bir darbe indirdi. Ancak daha sonra nedendir bilinmez sinemanın yıldızı tekrar parladı sevgili dinleyiciler. Gençler bunda öncülüğü yaptılar. Herhalde entel bir icraat gördüler sinemaya gitmeyi ve sinema biraz daha kendini toparladı. Bir de tabii son mode filmlerin getirilmesi, gösterilmesi, tanıtım bunda önemli bir rol oynadı ve sinema tekrar eski parlak günleri kadar olmasa da yine belini biraz doğrulttu.
Körfez'deki dağlar
Evet sevgili dinleyiciler, radyolar, gramofonlar, otomobiller derken telefon hiç bunlardan ayrı tutulabilir mi? Evet, telefonlar da bu yüzyılda karşılaştığımız ilklerden. Hatta bizim bile efendim yayılışına şahit olduğumuz ilklerden. İlk zamanlarda telefon edecek olan abone ahizeyi kaldırdığı zaman matmazel diye başlardı ve 3 rakamlı telefon numarasını, mesela 323 söylerdi. Hadi telefon numarasının kısalığını bir tarafa bırakın çünkü abone sayısı az idi. Peki niçin matmazel derlerdi? Çünkü sevgili dinleyiciler, o zamanlar telefon santralleri otomatik değildi ve telefon santrallerinde çalışanlar hemen hemen hepsi azınlıklara, ekalliyetlere mensup genç kızlardı. Yani matmazellerdi. Yakın zamana kadar yaşlılar bu santralı bağlattıkları zaman matmazel diyenler olurdu. Şimdi artık bunlardan kalmadı. O zamanın matmazelleri de şimdi hepsi birer nine oldular. Bu telefonun yayılışı çok yakın zamana aittir sevgili dinleyiciler, hele ülkemizde. Yani telefon çok eskiden girdi belki ama yayılışı çok yenidir. Bizim çocukluğumuz telefonun daha çok az evde olduğu ve bir yerden bir yere ulaşmanın çok zor olduğu bir devirdi. Hakikaten santral vasıtasıyla efendim aradığınız aboneyle görüşürdünüz. Bu saatler sürerdi. Öyle her baba yiğit evine zaten telefon bağlayamazdı. Bir sürü onun prosedürü vardı, bir sürü formaliteleri vardı. Onun için eve telefon bağlatmak apayrı bir imtiyazdı. Paranız olacak, aynı zamanda da efendim itibarınız olacak ki siz evinize telefon bağlatabilesiniz. Bunların da çoğu manyetolu telefonlardı. Manyetoyu böyle çevirdiğiniz zaman karşınıza santral çıkardı. Santrala görüşmek istediğiniz numarayı söylerdiniz, o size bağlardı. İster şehir içi, ister şehir dışı. Daha sonra şehirler içinde otomatik santrallar çıktı. O da büyük şehirlere mahsus. Yani direkt telefonu çeviriyorsunuz. Bu sefer millet tabii telefon makinesini değiştirmek zorunda kaldı. O da ucuz bir şey değildi. Manyetoluyu bırakıp böyle çevirmeli aldılar. Şimdi de tuşlular çıktı. Hatta daha da ilerileri çıktı. Fakat sevgili dinleyiciler, şehirler arası görüşmek isterseniz yine santral marifetiyle görüşebilirdiniz. Veya henüz otomatik santrala geçmemiş bir kaza merkeziyle mesela görüşmek istiyorsanız yine santral marifetiyle ancak görüşebilirdiniz. Orayı arardınız, o size istediğiniz aboneyi bağlardı. Bu da saatler sürerdi. Onun için pek çok kimse birbirine telefon etmeye misafir giderdi. Otururlardı akşam, santrala telefonu yazdırırlardı. Saatler sonra, belki hatta gece yarısına doğru santral telefonu bağlar. Neyse, telefon görüşmesi yapılır. Arkasından ücretin ne kadar tahakkuk ettiği sorulur ve o kadar para evde telefonun altına bırakılıverirdi. Şimdi bunu anlatsanız belki çocuklar, gençler inanmazlar ama yakın zamana kadar böyleydi sevgili dinleyiciler. Telefonlu ev nadir. Devlet dairelerinde bile tek tük telefon vardı. O da müdürlerin, amirlerin odasında. Şimdi telefon artık herkesin cebinde. Evet sevgili dinleyiciler, ya daktilo makineleri, ülkemizdeki ilk daktilo makineleri ve ilk daktilo yazan bayanlar veya daktilo bayanlar. Şarkıları bile vardı sevgili dinleyiciler. Daktilo, daktilo, küçücük daktilo, telefon başındayım alo alo diye. Veya okşamaya kıyamam benim küçük daktilom gibi böyle hareketli uçuk şarkılar bile bestelenmişti. Evet, o zamanki daktilolar haksız yere evbark yıkan bir takım fettan güzeller sayılır ve sanılırdı sevgili dinleyiciler. Şöyle konuşuldu, işitilirdi. Ayol adam büyüdü, zengin oldu. Gül gibi karısını boşayıp daktilosunu nikahlayıverdi. Ve ondan yaşamaya başladı. Aynı kanı sekreterlere de şamil oldu sevgili dinleyiciler. O sıralarda sevgili dinleyiciler, İstanbul'da Yeni Cami karşısında nefes kesici bir yenilik. O zaman oralar açık hava arzu halcileriyle doluydu. Bunlardan bir tanesi şemsiyesinin üzerine bir ilan yapıştırmış. Daktilolu asri arzu halci. Daktilo ile müessir arzu haller yazılır. Yani güçlü, kuvvetli, tesirli arzu haller yazılır. Tabi herkes bu makineli arzu halciye koşmaya başladı. Daha muhkem olsun istidası diye. Eskiden tabi bu kadar resmi işlere, yazmaya çizmeye aşina olan yoktu sevgili dinleyiciler. Resmi makamlarda, mahkemelerde işi olanlar O zaman avukatlık da bu kadar yaygın değil. Yaygın olsa bile pahalı bir iş. İşte bu yeni cami etrafındaki arzuhalcilere giderdi. Bunlar çok eskiden beri vardı sevgili dinleyiciler. Ta Osmanlı Devleti zamanından beri orada ferman gibi arzuhal yazar derlerdi. Yani yazdığı arzuhal muhakkak devlet kapısından reddedilmez, maksat hasıl olur diye. İşte bu arzuhalciler de yavaş yavaş daktilolara geçti. Bu daktilo dediğiniz sevgili dinleyiciler böyle 67 ekran televizyon gibi. Kocaman, yerinden kalkmaz, demir, efendim böyle etrafı açık, tuşları böyle zarif zarif, enteresan şeylerdi. Ondan sonra bunlar küçüldü, daktilolarda küçücük birer çanta haline geldi. Şimdi daktilo yazan da kalmadı sevgili dinleyiciler. Pek çok kimse kompüterle, bilgisayarla bu işi hallediyor. Fakat şunu da söylemek gerekir ki insanların çoğu, bu arada belki biz de bilgisayarı birer elektronik daktilo olarak kullanıyoruz. Bilgisayarın pek çok marifetinden ancak bunun daktilo mahiyetinde olanıyla insanlar iktifa ediyorlar. Sevgili dinleyiciler derken ilk yolcu uçakları göründü. Savaş için kullanılan uçaklar ta 1. Dünya Savaşı'ndan beri var. Ancak yolcu uçakları çok sonra ortaya çıktı. İstanbul'dan Avrupa'ya giden ilk yolcu uçakları o zamanlar Büyükdere'den kalkardı sevgili dinleyiciler. Mesela İtalyanların Aero Espresso şirketi vardı. İstanbul Birindizi arasına bir deniz uçakları seferi koymuştu. Çok da rağbet görürdü o zamanlar. Daha Yeşilköy Hava Meydanı yoktu. O Büyükdere'den çok sonra açıldı. İlk tecrübe uçuşları çok alaka çekti sevgili dinleyiciler. Gazetelerde, dergilerde günlerce efendim bu uçuşlardan bahsedildi. Uçağa binmeden önce efendim uçağa binenlerin yakınları defalarca sarılır helalleşirlerdi sevgili dinleyiciler. Ve uçaklara binilir, bağlanılır, havalanılır. İnanılmaz bir şey. 15 dakika İstanbul üzerinde tur atar. Adalar, Bostancı, Sultanahmet, Ayasofya, Beyazıt hepsi 15 dakika içinde. Ve hakikaten insanlar için çok enteresan hisler uyandırırdı. Koca İstanbul efendim ayaklarınızın altında minicik bir şehir gibi kalırdı. O koca koca evler ufacık kibrit kutusu kadar, hatta nokta kadar kalırdı. Sonra sevgili dinleyiciler İlk sivil havacılık hareketleri başladı. Mühürdar'dan Fener yoluna doğru ilerlerken tepede pır pır küçük bir uçak görülürdü. Süzülür gelir, sonra Mühürdar Caddesi'ne iniverir. Bu meşhur sivil havacı Vecihi Hürkuş'tu sevgili dinleyiciler. Daha sonra tekrar havalanır. Kendi eliyle yaptığı uçakla bu Mühürdar Caddesi'ni hava meydanı gibi kullanırdı. Mühürdar Caddesi'nde de o zaman zaten seyri sefer yok. Onun uçağını indirdiği ve kaldırdığı yerdi. Bu Vecihi Hürkuş bir havacılık delisiydi sevgili dinleyiciler. Çok da gözü pek bir adamdı. En cüretkar Amerikan pilotlarından birisi, hem de iddiaya girdiği halde onun uçağıyla uçmaya cesaret edememişti. Memleketine döndüğü zaman da bu Vecihi Hürkuş için bir yazı yazmış. Demiş ki mukaddes havacılık deliliğine tutulmuş bir adam bu Vecihi Hürkuş için. Bu Vecihi Hürkuş'un bu hastalığı kızına da geçmişti sevgili dinleyiciler. Baba kız beraber uçarlardı. Vecihi Hürkuş kızını planörcü ve paraşütçü olarak yetiştirmek istiyordu. Fakat bir havacılık gününde, havacılıkla ilgili bir merasimde, anma gününde daha 20 yaşını doldurmadığı halde bu kız babasının ve oradaki devlet erkanının gözü önünde uçaktan paraşütle atladı. Ve tabii yere çakılıp can verdi çünkü paraşütü açılmamıştı. Evet, o zamanlar çocukların gözünde havacılık çok ulaşılmaz bir şeydi. Pek çok çocuk pilot olmayı hayal ederdi. Kaptan olmak ve pilot olmak çocukların, hala da zannediyorum çocuklarda bu heves vardır. Hatta marşı vardı, mektep şarkı marşı vardı. Kahraman, Fethi Nuri, Sadık düşüp can verdiler diye onların marşı vardı. Balkan Harbi'nde ve Cihan Harbi'nde düşen pilotlar, bugün mezarları Şam'dadır onların. Selahattin Eyyubi kabrinin avlusunda ilk havacılık şehitleri. İşte bunların şehit oldukları gün havacılık, hava şehitleri bayramı olarak kutlanırdı. Şehit bayramı nasıl olursa adı öyleydi, hava şehitleri bayramı. Sonra neyse bayramı kaldırdılar da hava şehitlerini anma günü oldu. Bu Fethi Bey, Nuri Bey ve Sadık Bey o zamandan hatırımızda kalmış ilk havacılık şehitleri. Evet sevgili dinleyiciler, yine asrımızdaki ilklerden bir tanesi plajlardı. Tabii şimdiki plajlar eskiden söz konusu bile değildi. Ahşap, etrafı sıkı sıkı tahta kapaklarla kapalı deniz hamamları vardı. Sıcak günlerde çocuklar da büyüklere takılırlar, deniz hamamlarına giderlerdi. Mesela İstanbul'da Yedikule'de, Samatya'da, Yenikapı'da, Salı Pazarı'nda ve Boğaz boyunca hep bu tahta kapalı deniz hamamları vardı. Öyle sahilden bunların görülmesi mümkün değildi. Tabii bazı çapkınlar yüze yüze denizin dibinden gelirler, tahtaların aralıklarından gözetlemek isterlerdi içeriği. Tabii bunlara mani olmak için de aralarda hamamın etrafında devriye kayıkları dolaşırdı. Tabii bu kadınlar deniz hamamının etrafında böyle. Erkeklerin girdiği yerlerde tabii böyle problem yoktu. Bu tahta deniz hamamları derme çatma şeylerdi sevgili dinleyiciler. Deniz mevsimi gelmeden bir iki gün önce birkaç saat içinde çakılırdı. İçinde karşıdan karşıya ipler gerilirdi. Çocuklar koltukların altında kurutulmuş kabaklarla girerlerdi. O zaman tabii şimdiki gibi simit olmadığı için. Alınan bütün tertibata rağmen bu deniz çapkınları yine de dipten dalarak, kayıklarla dolaşarak buradaki kadınları dikiz etmeye çalışırlar. Bekçi kayıkları bunların peşine düşer. Böylece bir deniz mevsimi geçerdi. İşte bu deniz hamamları zamanla plajlara dönüştü. Deniz hamamlarında giyilen mayolar eskiden pijamaya benzerdi. Ondan sonra kısala neredeyse yokini halini aldı. Evet sevgili dinleyiciler, bu kadınların ayrı, erkeklerin ayrı denize girmesi bir müddet devam etti. Ne zamana kadar? Beyaz Ruslar İstanbul'a gelinceye kadar. Daha önce de bir başka programda anlatmıştık bu Beyaz Rusları, Haroşaları. Onlar gelince işler değişti. Millet kadınlı, erkekli ve açıkta denize girmeye başladı. Aman yarabbi dedi millet, kıyamet alameti dedi. Ve o günlerde evlerde konuşulan tek konuydu. İstanbul sahillerinde, Florya kıyılarında Deccal'ın çıkması eli kulağındaydı. Dünyanın sonu gelmişti. Erkekler ve kadınlar mayo adını verdikleri ve ancak diz kapaklarına biraz aşağıya inen bir takım deniz fanleleri giymek suretiyle denize girmekteydiler. Kollar, omuzlar tamamen üryandı. Ah bu beyaz Ruslar, ah. Evet, bu beyaz Ruslar çar taraftarı Ruslardı. Yani komünistlere karşı olan Ruslardı. Bunlar uzun müddet mücadele ettiler Kızıl Ordu'yla. Sonunda mağlup oldular. Mağlup olunca Kızıl Ordu bunları Rusya'dan sürdü. Ve bunlar içinde efendim asilzadeler, tüccarlar, paşalar, beyler hepsi akın akın Türkiye'ye kaçtılar sevgili dinleyiciler. Ve bir müddet Türkiye'de yaşadılar. Tabii bunların hiçbir sanatı olmadığı için Türkiye'de yapacakları tek şey eğlence ve batakhane kültürüydü. Efendim ilk kafeteryaları onlar açtılar. İlk lokantaları onlar açtılar. İlk gazinolar, efendim kafe şantanlar ve randevu evleri bu beyaz Ruslara efendim çok şey borçludur. Daha sonra bu beyaz Ruslar bıraktı gittiler. Arjantin bunlara vatandaşlık verdi. Oturma izni verdi. Bunların hepsi Arjantin'e gittiler. Tek tük beyaz Rus kaldı. Ama beyaz Rusların getirdiği açıklık, serbestlik o zamandan bu zamana kadar intikal etti. Evet, bu beyaz Ruslar geldikten sonra bir eğlence furyası başladı. İlk danslar, ilk dans salonları, ilk dans konkurları. Tabi bunlar da apayrı bir program konusu belki ama hep bu beyaz Ruslardan sonra Türkiye'de yayıldı. Bir mesela Rus kazağı vardı. Ankara'da ismini unuttum şimdi. Kazaska dersleri verirdi. Ve millet yüksek paralar ödeyerek ondan kazaska dersleri alırdı. Çünkü o zaman kazaska çok modaydı. Rusya, Rusya, Rusya, Rus geldi, aşka Rus'un aşkı başka diye kazaska oyunu vardı. Bunu ondan öğrenir, oynardı millet böyle balolarda. İlk Cumhuriyet balosundan sonra Türkiye'de dans öğrenme hevesi bir hastalık haline geldi sevgili dinleyiciler. Haçaduryan isminde bir Ermeni vardı. Livre d'Engagement isminde onun öğrenci anlaşma defteri vardı. Dolmuştu artık insanlarla. Sonra Panosyan Efendi vardı. Yakın zamana kadar yaşadı o Ermeni. Yakın zamanda vefat etti. Ermeni asıllı bir Türk vatandaşıydı. Bu muazzam bir dansçıydı. Milletvekilleri Charleston öğrenmek için, tango öğrenmek için, Vals, Van Site, Foxtrot öğrenmek için kuyruğa girmişti. Bu defteri doldurmuştu. Türkiye'de dans kuyruğuna girmişlerdi. Gülhane Parkı'nda konkurda dans yapılıyordu. Yarışmalar. Bunları kazananlara mükafatlar veriliyordu. Hatta Avrupa seyahatleri veriliyordu. Türkiye'deki ilk dans rüzgarları sevgili dinleyiciler ne Lodos'a benzedi, ne Poyraz'a, ne de Karayel'e. Yavaşça yavaş tabii bu dans ikinci plana düştü. Yeni yeni danslar ortaya çıktı. Fakat bu efendim Haçaduryan'ın, Panosyan'ın o ilk dans öğretmeleri birer milletin zihninde tatlı hayal olarak kaldı. Vur kalbimi Evet sevgili dinleyiciler, parlamenter rejimin 120 yıllık bir geçmişi var ülkemizde. Ülkemizde ilk seçim 1877 yılında yapıldı, daha doğrusu genel seçim. Mahalli seçimler bundan daha eskidir. 1840'lı yıllarda vilayetlerde toplanan mahalli meclislerde, taşra meclislerinde katılan üyeler halkın oyuyla seçilirdi. Bunları mahalli seçim olarak değerlendirirsek ilk umumi seçimler 1877 yılında yapıldı. Siyasi varlığını 1876 yılında ilan eden Mithat Paşa ve arkadaşlarının hazırladığı anayasadan alan Milli Meclisi oluşturmak maksadıyla ilk seçimler yapıldı. Bunların çok değişik hususiyetleri vardı sevgili dinleyiciler. Mesela ortada henüz bir seçim kanunu yoktu. İşte bu sebepten milletvekilleri, mebuslar o zamanki ismiyle, talimat-ı muvakkate adı verilen geçici bir talimata göre seçilmişlerdi. Bugünkü gibi yıldızları birbiriyle barışmayan parti liderleri, partiler henüz siyaset sahnesine çıkmamıştı. Bu yüzden namzetlerin şahsiyetleri üzerinde daha çok duruluyordu. Ve de hepsinden mühimi seçim henüz halka inmemişti sevgili dinleyiciler. Mebusları, milletvekillerini halk ya da onların seçtiği ikinci seçmenler müntehibi saniler değil, seçim bölgelerinde vilayet meclislerini, taşra meclislerini teşkil eden kişiler seçmişti. İşte bu sebepten dolayı bu ilk seçime kanunsuz, partisiz ve de seçmensiz seçim gözüyle bakılmaktadır. Bütün bunların yanı sıra sevgili dinleyiciler, mebus olabilme hakkı, namzedin yaşadığı yerde muayyen bir servet sahibi olması şartıyla kısıtlanmıştı. Dolayısıyla namzetler arasında da imtiyazlı olan, parası olan, vergi veren, malı mülkü olan seçiliyordu. İşte bu sebepten vilayet meclislerini seçip gönderdiği mebuslar arasında ekseriya büyük toprak sahipleri ve o bölgenin hatırı sayılır zenginleri yer almaktaydı. Evet, bu kanun esası denilen ilk anayasada iki tane meclis vardı sevgili dinleyiciler. Milli Meclis bir meclis-i mebusandan teşkil ediliyordu ki bu seçimle geliyordu biraz önce anlattığımız gibi. Bir de Meclis-i Ayan vardı, Ayan Meclisi. Bu Ayan Meclisi'nin azalarını bizzat Padişah Sultan II. Abdülhamit tespit ederdi sevgili dinleyiciler. Yakın zamana kadar senato vardı, senatörler vardı, onlara benziyor. Tabii Sultan Hamit burada daha ziyade toplum içinde kültürüyle, efendim hatırı sayılan itibarlı kimseleri buraya seçmişti. Ve üye sayısı yaklaşık 26 kişiydi. Dolayısıyla meclisin sayısı da 130 kişiydi. Ancak 117 kişi katıldı bu millet meclisinin toplantılarına sevgili dinleyiciler. Ve bu meclisin ömrü de fazla uzun olmadı. Bunun tabii ilk işi ve en önemli işi seçim kanununu hazırlamaktı. Ancak tam 56 kere bunun için toplandığı halde bu kanunu hazırlayamadı. O sırada da meşhur 93 Harbi diye anılan Osmanlı-Rus Harbi çıktı ve bunun üzerine 28 Haziran 1877'de bu meclis feshedildi. İşte bu ilk meclisin, ilk millet meclisinin ömrü 4 ay sürmüştü sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1908 yılında bir seçim yapıldı. Bu seçim partilerin katıldığı ilk seçimdir. Bu bakımdan mühim. Sultan II. Abdülhamit 30 yıl 6 ayı bulan meclissiz idare devrinden sonra çeşitli sebeplerle Meşrutiyet Anayasası'nı kanun esasıyı tekrar meriyete soktuğunu açıkladı ve siyaset sahnesinde Türk tarihinin ilk siyasi partisi İttihat ve Terakki Cemiyeti görülüyordu. Sultanahmet'in idaresini yıkmak ve meşrutiyeti tekrar meriyete sokmak maksadıyla kurulmuştu bu parti ve kısa sürede büyük taraftar toplamıştı. 1908 yılına kadar padişahın meşruti idareyi meriyete koyması maksadıyla çalışan İttihat ve Terakki bu maksat gerçekleştikten sonra ülke satında teşkilatlandı ve seçimlere katılmayı kararlaştırdı. Ancak İttihat ve Terakki'nin nüfus sahası gittikçe genişliyordu ve bunu gören bazı kişiler, bunun bir parti istibdadına, parti despotluğuna yol açmasından endişelenen bazı kimseler Ahrar yani Hürler Partisi'ni kurdular. Bu parti, Ahrar Partisi 1908 yılında seçimlere katıldı. Ancak gerek İttihat ve Terakki hayranlığının büyük oluşu, gerekse fikirlerini duyuramayışı ve gerekse İttihat ve Terakki'nin baskıları yüzünden büyük bir hizmete uğradı. Bir milletvekili zor çıkardı. Baştan sona ordunun manevi baskısı altında yapılmıştı bu seçim. Ancak partilerin katıldığı ilk seçim olarak Türk siyaset tarihine geçti. ...1912 yılında yapılan seçimler sopalı seçimler olarak tarihe geçmiştir sevgili dinleyiciler. Bunun sebebi İttihat ve Terakki Partisi'nin daha önceki seçimde olduğu gibi yine silah zoruna başvurması, ikinci seçmenleri ordunun baskısı altında rey kullanmaya mecbur etmesidir. Ancak bu seçimde bunun ölçüsü iyice kaçırılmıştı. Siyasi hayatımızın ilk muhalefet partisi Ahrar yerini Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne bırakmıştı. Veya fırkasını o zaman ismiyle bırakmıştı. Bu fırka, bu parti kısa müddet içinde çok güçlenmişti. Bu sebeple sevgili dinleyiciler, seçimi mutlaka kazanmak isteyen iktidar mensupları yine bütün imkanlarını kullandılar. Öyle ki reylerini muhalif partinin lehine kullanmak isteyen ya da siyasi temayülleri bilinen ikinci seçmenler yol ortasında sandık başlarında dövülüyor, hatta içlerinde yaralananlar oluyordu. İşte bütün bu hadiseler sebebiyle muhalefet çevreleri bu seçime sopalı seçim adını verdiler. Tabii sopalı seçimleri İttihat ve Terakki Partisi kazandı. Evet, Osmanlı Devleti'nin tarihe karışmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde 1935 yılına kadar yapılan seçimlerde ikinci seçmen olarak, müntehib-i sani olarak yalnız erkekler oy kullanmıştı sevgili dinleyiciler. Evet, daha sonra kadınların kendilerini yönetecek kişilerin seçiminde oy hakkı kazanması Atatürk'ün teşebbüsüyle 3 safhada sağlandı. Önce belediye ve muhtar seçimlerinde oy kullandı Türk kadınları. İlk kez 1935 yılının milletvekili seçimlerinde 17 tane temsilcilerini Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiler. Bu ilk kadın milletvekilleri arasında Kurtuluş Savaşı kahramanlarından satı kadın vardı. Öğretmenler vardı ve çeşitli mesleklerden kadınlar bulunuyordu. Yine bu seçimlerde Cumhuriyet'in ilanından bu yana ilk kez parti listesinden bağımsız olarak azınlıklara mensup kişiler de seçildi. Azınlık temsilcileri de böylece mecliste yer aldılar. Cumhuriyet'in ilanından 1943 yılına kadar yapılan bütün seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi her vilayetin seçeceği milletvekili kadar aday sayısı tespit eder. Daha sonra bunu bir ilan ile halkın seçtiği ikinci seçmenlerin oyuna sunardı. Böylece sayıları o vilayetin büyüklüğüne göre değişen ikinci seçmenler hiçbir tercih yapmadan kullandıkları oylarla bu listeleri adeta tasdik ederdi sevgili dinleyiciler. Bu sebeple listeye giren herkese mutlaka seçilmiş gözüyle bakılırdı. Ancak senelerce tatbik edilen bu metot 1943 seçimlerinde bozuldu. Parti meclisi bu seçimlerde ikinci seçmenleri tercihe alıştırabilmek için her vilayette çıkarılacak milletvekili sayısından fazla namzet gösterdi. Mesela 2771 tane ikinci seçmeni olan İstanbul'da çıkacak 23 milletvekiline karşılık 31 tane aday gösterilmişti. Toplam olarak 455 milletvekilliği için listelerde 80 fazlasıyla 535 tane namzet yer almıştı. Bu 80 adayı ikinci seçmenler seçim sırasında eledi. Böylece ilk tercihli seçim gerçekleşmiş oluyordu. Evet sevgili dinleyiciler, 1946 seçimleri çeşitli hususiyetlerinin yanı sıra doğrudan halkın rey kullandığı ilk tek dereceli seçim olması bakımından büyük ehemmiyet taşıyor. 1923 ile 1946 yılları arasında yapılan bütün seçimlerde halk önce kendi adına oy kullanacak ikinci seçmenleri, müntehibi sanileri seçerdi. Daha sonra bu seçmenler parti meclisinin tespit ettiği kişiler için rey kullanırdı. Seçim kanununda yapılan değişiklikle iki dereceli seçim metodu tarihe karıştı. İlk kez halk kendi mümessillerini doğrudan seçti. Ancak bu seçimlerin neticelerinin milli iradeyi ne derece yansıttığı bugün bile tartışılan bir sorudur. ...1946 yılından 1960-27 Mayıs inkılabına kadar yapılan tüm seçimlerde çoğunluk, ekseriyet metodu, ekseriyet sistemi uygulanmıştı sevgili dinleyiciler. Bu sisteme göre bir seçim çevresinde rakibi olan partiden bir oy bile fazla alan parti bütün milletvekilliklerini kazanmış sayılıyordu. Diğer partiye verilen oylar ise değerlendirilmiyordu. Bugün İngiltere'de olduğu gibi. Mesela 1957 seçimlerinde muhalefeti teşkil eden 3 parti, Halk Partisi, Millet Partisi ve Halkçı Parti, Hürriyet Partisi, Demokrat Parti'den daha fazla oy aldıkları halde toplam 181 mebus çıkarabilmişlerdi. Demokrat Parti ise oyların %48'ini almış ancak çoğunluk metodu uygulandığı için tam 419 milletvekili kazanmıştı. Tabii bu da tam manasıyla milli iradenin gerçekleştiği söylenemez. Ancak metot böyleydi. Bu İngiliz Amerikan usulü. 27 Mayıs İnkılabı'ndan sonra kurucu meclis teşkil edilmişti. Bu 1961 anayasasını hazırlama vazifesinin yanı sıra yeni seçim kanununun hazırlığını da üstlendi. Ve 20 kişilik bir seçim kanunu komisyonu kuruldu. Bunun hazırladığı ve kurucu meclisin kabul ettiği yeni kanun o güne kadar uygulanmakta olan çoğunluk sistemini bir tarafa bıraktı sevgili dinleyiciler ve nispi temsil sistemini getirdi. Böylece verilen bütün oyların değerlenmesi imkanı geldi. Nispi temsil sistemi ilk kez 1961 seçimlerinde uygulandı. Yine bu kanun, Millet Meclisi'nin üye sayısının artan nüfusa paralel olarak her seçim devresinde artması şeklinde yapılan uygulamayı kaldırdı ve üye sayısını 450'de dondurdu. Evet, yeni seçim kanununun meriyete girmesinden sonra 1961 yılında yapılan ilk seçim neticeleriyle Türkiye'de o güne kadar görülmeyen bir hükümet türünün kurulmasına sebep oldu sevgili dinleyiciler. Nispi temsil sisteminin tatbik edildiği seçimlerde Adalet Partisi 158, Cumhuriyet Halk Partisi 173 milletvekili çıkarabildi. Diğer milletvekillikleri Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi arasında paylaşıldı. Ancak hiçbir parti mecliste ekseriyeti sağlayacak güçte değildi. Ve ülke 27 Mayıs sonrası bir geçiş devresindeydi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi güçlerini birleştirerek ilk koalisyon hükümetini kurdular. Ancak seçim sonrası kurulan bu ilk koalisyon hükümetinin ömrü, ortaklardan Adalet Partisi'nin siyasi hükümlülerin yani Demokrat Partililerin affı hususunda gösterdiği çalışma sebebiyle fazla uzun olmadı. Tabii inkılabın üzerinden henüz 2 yıl bile geçmemişti ve Adalet Partisi'nin de oylarının topladığı kitleye bir vaadi vardı. O vaadi yerine getirmeye çalışıyordu. Ve Adalet Partisi eğer af kanunu kabul edilmezse koalisyondan çekileceğini ileri sürdü. Bunun üzerine İsmet İnönü Başbakan 1962'de istifa etti. Böylece ülkede koalisyon hükümetleri devri başlamış oluyordu sevgili dinleyiciler. Evet, ekseriyet sistemi, çoğunluk sistemi belki tam manasıyla milli iradeyi yansıtamamaktaydı ama en azından siyasi istikrarı bozmuyordu. İşte onun için bugün İngiltere'de ve Amerika'da iki parti vardır. Birisi sağda, birisi solda ve bunların birisi gelir, birisi gider. Koalisyon hükümeti mefhumu Anglo-Amerikanlarda, İngiltere'de ve Amerika'da hayal bile edilemez. Onlar bize mahsus, bir de İtalya'ya mahsus sistemlerdir. Nispi temsil usulü belki her partinin ve her siyasi görüşün temsili imkanı getiriyor ama o da siyasi istikrarı muazzam şekilde bozuyordu. Evet, 1979 seçimlerinde de sevgili dinleyiciler, senatonun kısmi seçimleri vardı ve milletvekili ara seçimleri vardı. Bu seçimlerinde bir hususiyeti var. Diğerlerinden daha değişik bir hususiyet bu. 100 yıllık seçim tarihinde ilk defa 1979 yılı seçimlerinde seçmenlerin mükerrer oy kullanmalarına mani olmak için parmaklarına boya sürülmeye başlandı sevgili dinleyiciler. Bu metodu uygulayan ülkelerden birisi Hindistan'dı ve bu boya da Hindistan'dan ithal ediliyordu. Ve 24 saat süreyle sürüldüğü yerden çıkmıyordu. Böylece bu metot uygulanınca artık partilerin en büyük yakınması olan mükerrer oy iddiası sona eriyordu. Ancak bu boyalar sanıldığı gibi 24 saat değil, günlerce, aylarca kaldı. Hatta pek çok kimse bir erken seçim yapılması durumunda kendilerinin oy kullanamayacaklarını, çünkü geçen seçimlerde parmaklarına sürülen boyanın henüz çıkmadığını söyleyerek bu işi alaya alırlardı. Evet sevgili dinleyiciler, sopalı seçimden boyalı seçime 100 yıl geçti ve 20 yıldır da bu boyalı seçim uygulanıyor. Ancak zannediyoruz Türkiye'de ufak tefek farklılıklar dışında bu vadide, bu sahada değişen bir şey olmadı.
Belki ruhum
Dalgınlığıyla tanınan bir operatör, bir cerrah, ameliyat ettiği bir hastanın karnında bir pens unutmuş. Bunu hatırlamış, ikinci bir ameliyatla unuttuğu pensi çıkarmış. Aletini, edevatını toplarken, bu sefer de bir küçük makasın hastanın karnında unutulduğu anlaşılmış. Üçüncü bir ameliyatla unutulan makas da çıkarılmış. Tabii hasta üst üste yapılan bu ameliyatlardan bitap, harap bir halde yatarken, ameliyatlarını bitirip de acele giden operatör birdenbire kapıyı açarak tekrar ameliyathaneye girmiş. Asistanlar sormuşlar. "Efendim, hocam bir emriniz mi vardı?" diye sormuşlar. "Hayır," demiş doktor. "Bastonumu unutmuşum," demiş. Zavallı hasta yattığı ameliyat arabasında koğuşuna sevk edilmek üzereyken, "Eyvah," demiş. "Şimdi yandım," ve bayılıvermiş. Evet, bir ağır hastayı ziyarete gelmiş birisi, saatlerce oturmuş. Giderken hastaya sormuş, "Birader," demiş, "bir vasiyetin var mı?" "Evet," demiş hasta. "Nedir?" demiş ziyaretçi. "Bundan sonra bir hastayı yoklamaya gittiğin zaman yanında çok oturma." Vaktiyle Fransa hükümetinin ileri gelenlerinden birisi, zamanın imparatoru Napolyon Bonaparte, bir muharebede tenkite kalkışmış ve parmağını harita üzerinde gezdirmiş. "En önce şurasını almalıydınız, sonra buradan geçerek ötesini zapt etmeliydiniz," gibi fikirler ileri sürmeye başlayınca Napolyon "evet," demiş. "Oraları öyle parmakla alınabilseydi senin dediğin gibi yapardı." Papazın birisi dağ yolundan giderken gayet dar ve bir tarafı uçurum bir yere geldiğinde kendisine kılavuzluk eden köylü demiş ki, "Aman," demiş, "papaz efendi, dikkatli yürüyünüz. Çünkü burada çok eşekler uçuruma yuvarlandı." Sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınaraltı programının sonuna geldik. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.
Çınaraltı.